15 Ağustos. Bununla beraber sevgi kadar gerekli bir şey yok dünyada. Lotte'nin beni kaybederse üzüleceğini anlıyorum. Çocukların beni her gün görmekten başka isteği yok. Bugün Lotte'nin piyanosunu akort etmeye gitmiştim. Ama bir türlü yapamadım. Çocuklar bir masal yüzünden peşimi bırakmadılar. Lotte bile istediklerini yapmaktan başka yol olmadığını söyledi. Kahvaltılarını ben yaptırdım. Şimdi yalnız Lotte'den değil, benim elimden de ekmeklerini alıyorlar. Onlara peri kızlarının hizmet ettiği prensesin masalını anlattım. İnan ki bu arada ben de birçok şey öğreniyorum. Masalların onlarda bıraktığı izlenimlere şaşıyorum. Daha önce anlattığım bir masalda kendiliğimden uydurduğum yerleri ikinci seferde unutursam, hepsi bir ağızdan, "Geçen defa böyle söylememiştin," diyorlar. Bu yüzden şimdi onlara masalları ezbere şiir okur gibi hiçbir yerini değiştirmeden aynı ahenk içinde anlatmaya çalışıyorum. Bundan anladım ki bir yazar ikinci basılışta hikayesini değiştirirse, eskisinden daha iyi bir şekle de soksa yine de eserine zarar vermiş olur. Biz insanlar daima ilk izlenime değer veririz. İnsan en inanılmayacak şeylere kanabilecek yaratılıştadır. Ama bir kez kafasına bir şey yerleşti mi, onu söküp atmak isteyenin vay haline. 18 Ağustos. Nasıl oluyor da insanı mutlu eden bir şey aynı zamanda onun felaketinin de kaynağı oluyor? Beni mutluluğa gömen, çevremi bana cennet haline getiren capcanlı doğa karşısındaki coşkun ve sıcak duygularım, şimdi benim için çekilmez bir dert. Her yerde peşimden gelen işkenceci bir zebani oluverdi. Kayaların üstünde durup ırmağın üzerinden o tepelere bakar, verimli vadiyi seyreder ve çevresindeki her şeyin filizlendiğini ve topraktan adeta fışkırdığını görürdüm. En aşağılardan tepelere kadar yüksek ve sık ağaçlarla kaplı dağları, en güzel ormanların gölgelediği kıvrım kıvrım vadileri seyrederken, hışırdayan sazların arasından ırmak tatlı tatlı kayıp gider, ilk akşam rüzgarının gökyüzünde kıpırdattığı sevimli bulutları aynasında yansıtırdı. Sonra ormanda kuşların cıvıldadığını duyardım. Milyonlarca sivrisinek güneşin son kırmızılığında oynaşıp dururdu. Güneşin son titretici bakışı vızıldayan Mayıs böceğini otların arasından azat ederdi. Yerdeki vızıltı ve kıpırdanışlara kulak kesilirdim. Üstünde durduğum sert kayadan besinini almaya çalışan yosun, çıplak kum tepesinin diplerinde büyüyen çalılar bana doğadaki gerçek, coşkun, kutsal canlılığı anlatıyordu. Bütün bunları sıcacık kalbime dolduruyor, kendimi sonsuz bir yücelik içinde tanrılaşmış gibi hissediyordum. Uçsuz bucaksız bir dünyanın ulu görüntüleri içimi alabildiğince coşturuyordu. Yüce dağlar çevirmişti beni. Önümde uçurumlar vardı. Seller kabarmıştı. Ayaklarımın altında ırmaklar çağıldıyordu. Ormanlar ve dağlar uğulduyordu. Bütün bu anlaşılmaz gücü ve onların toprağın derinliklerinde birbirine etkileyip birbirini meydana getirdiğini gördüm. Yeryüzünde ve gökte sayısız yaratıklar var. Hepsi de binbir şekilde bürünmüş. İnsanlar da evlerine çekilmiş, yuvasına yerleşmiş, akıllarınca bu sonsuz dünyaya hükmediyorlar. Kendi küçük olduğu için her şeyi pek az fark eden zavallı budala. Aşılmaz dağlarda, ayak basılmamış çöllerin üzerinde, bilinmeyen okyanusun öbür ucuna kadar her yerde yaratıcının ruhu dolaşıyor. Onu duyan ve yaşayan her toz zerresinden bile hoşnut oluyor. Bir zamanlar sonsuzluğun köpüren bardağından yaşamının coşkun sevincini içmek, her şeyi kendimde ve kendi gücüyle meydana getiren varlığın yüceliğinden bir damlasının göğsümdeki zayıf kuvvetin içine döküldüğünü bir an için duymak üzere üstümden uçan turnanın kanatlarına binip o uçsuz bucaksız denizin kıyısına gitmeyi ne kadar çok isterdim. Artık sadece böyle zamanlarımı hatırlamak beni mutlu ediyor kardeşim. Bu anlatılamaz arzuları hatırlamak ve tekrar ifade etmek çabası bile ruhumu yüceltiyor. Şimdi içinde bulunduğum durumun kaygısını bana iki kat duyuruyor. Bir perde gerildi sanki önüme. Sonsuz hayat manzarası sonsuza kadar açık duran bir mezara dönüyor. Her şey gelip geçince, bir şimşek hızıyla kaybolup gidince, varlığına bu kadar az bir zaman sahip olan bir vücut akıntıya kapılıp sulara gömülerek kayalarda parçalanınca sen buna artık varlık diyebilir misin? Kendini ve etrafındakileri kemirip yemediğinin bir an bile yoktur. Elinde olmayarak sürekli önüne geleni yıkarsın. En masumane bir gezintin bile binlerce zavallı böceğin hayatına mal olur. Binbir zahmetle meydana gelmiş karınca yuvaları bozmak, küçük bir dünyayı mezara çevirmek için bir adım atman yetişir. Bana dokunan, dünyanın bir takım büyük felaketleri, köyleri silip süpüren baskınla, şehirleri yıkan yer zelzeleleri değil. Tabiatın tümünde saklı duran, etrafındakileri ve kendini yıkacak hiçbir şey meydana getirmeyen kemirici bir kuvvet beni yıkıyor. Ben böyle şeylerden korkmuş halde sendeleyerek dolaşırım. Yerle gök ve onların yaratıcı güçleri çevremi sarmış. Hiçbir zaman gözü doymayan yırtıcı bir canavardan başka bir şey görmüyorum. 21 Ağustos. Sabahleyin can sıkıcı bir rüyadan uyandığımda kollarımı ona doğru boşuna uzatıyordum. Mutlu ve temiz bir rüyaya aldanarak kendimi onun yanında çimenlerin üstünde oturmuş, eli elimde, ellerini binlerce öpücükle okşar sanıp geceleyin yatağımda onu boşuna arıyorum. Ah, henüz daha yarı uyku halindeyken onu yanımda aradıktan sonra iyice kendime gelince içim sıkıntıdan kan ağlıyor. Karanlık bir gelecek yüzünden acı gözyaşları döküyorum. 22 Ağustos. Bütün gücüm kuvvetim kayboldu Wilhelm. Acınacak haldeyim. Yine de yerimde duramıyorum. Boş kalmak elimden gelmiyor. Ama bir şey de yapamıyorum. İfade gücüm yok artık. Tabiat karşısında duygulanıyorum. Kitaplardan tiksiniyorum. Kendimizi kaybettiğimiz zaman her şeyi de kaybediyoruz. Sana yemin ederim, sadece sabahleyin uyanınca o gün için bir ümidim, bir isteğim, yapacak bir şeylerim olsun diye gündelikçi olmayı arzuladığım çok olmuştur. Çok kere Albert'i kağıtların içine gömülmüş gördüğümde ona imreniyorum. Onun yerinde olsaydım mutlu olurdum diyorum. Sana yazmak istiyordum. Elçilikten o işi istemeyi birkaç kere düşündüm. Bu işi bana vereceklerini söylüyorsun. Ben de öyle umuyorum. Elçi eskiden beri beni sever. Bir iş sahibi olmamı hep ister. Böyle bir işi herhalde yaparım. Ama uzun uzun düşünüp başıboş dolaşmaktan bıkarak sırtına eğri, ağzına yuları vurduktan sonra başına gelmedik hal kalmayan atın hikayesini hatırlayınca ne yapacağımı bilmiyorum. Ah sevgili dostum, belki de içinde bulunduğum durumu değiştirmek isteyişim hiçbir yerde peşimi bırakmayacak olan bir sıkıntı yüzünden değil mi? 28 Ağustos. Derdimin bir çaresi olsaydı eğer sevgili dostlarım, o dermanı mutlulukla bulurlardı. Bugün benim doğum günüm. Sabah erkenden Albert'ten bir hediye aldım. Paketi açar açmaz gözüme ilişen ilk şeyi gül şeklinde bağlanmış bir fiyonktu. Lotte'yi ilk gördüğüm gün bu fiyongu göğsüne takmıştı. Ondan sonra kaç kez bunu kendisinden istemiştim. Ayrıca içinde iki tane de ciltli kitap vardı. Weinstein baskısı Homer. Bu şık kitapları elde etmeyi çok istiyordum. Bendeki baskı çok büyük bir cilt olduğundan gittiğim yerlere götürmem çok zor oluyordu. Bak dostum, ne istediğimi nasıl da biliyorlar. Sahibinin gururu dolayısıyla bizi küçük düşüren o göz kamaştırıcı hediyelerden bin kat daha değerli olan bu ufak tefek dostluk yadigarlarını buluyorlar. O kurdeleyi binlerce defa öpüyorum. Her soluk alışımda bir daha geri gelmeyecek olan o birkaç mutlu anı tekrar yaşıyorum. Yakınmak gibi olmasın ama Wilhelm, hayatın çiçekleri hayalden başka bir şey değil. Çoğu hiçbir iz bırakmadan göçüp gider. Pek azı yemiş verir. Bu yemişlerin pek azı olgunlaşır. Ama yine de bu çiçeklerden çok var. Olgun yemişlere bile dönüp bakmadığınız, el değdirmeden çürümeye bıraktığımız olmuyor mu sevgili kardeşim? Hoşça kal. Bu yıl yaz çok güzel. Lotte'nin bahçesindeki yemiş ağaçlarından birine oturuyorum. Uzun bir sırıkla tepesindeki armutları düşürüyorum. O da ağacın altında durup düşürdüğüm armutları tutmaya çalışıyor. 30 Ağustos. Sen deliden başka nesin zavallı? Kendi kendini aldatabiliyor musun? Bu çılgınlıktan, sonu gelmez kara zevdadan ne bekliyorsun? Benim ondan başka dileğim yok ki. Hayalimde yalnız o yaşıyor. Etrafımda yalnız onunla ilgili olan şeyleri görüyorum. Ondan istemeyerek ayrılıncaya kadar bunlarla oyalanıyorum. Ah Wilhelm, nedir bu kalbimin bana ettiği? Onun yanında 2-3 saat oturup güzelliğini, tavırlarını seyreder, tanrısal sözlerini dinlersem yavaş yavaş bütün damarlarım tutuşmaya başlar. Sonra gözlerim kararır, kulaklarım işitmez olur. Bir katilin eli boğazımı sıkıyormuş gibi nefesim daralır. Kalbim boğulan duyularıma çırparak soluk aldırmaya çalışır. Ama onların perişanlığı durmadan artar. O zaman var mıyım, yok muyum bilmiyorum Wilhelm. Bazen acılarım kabından taşınca Lotte bana elini uzatıp ellerine kapanarak kana kana ağlamama izin vermezse kaçıp gitmem, kırlarda başıboş dolaşmam gerek. Böyle zamanlarda dik bir dağa tırmanmak, geçit vermez bir ormandan yol açıp geçmek, çalılar arasında paralanmak, dikenler içinde yaralanmaktan hoşlanırım. Bu bana birazcık iyi gelir, ferahlarım. Bazen yorgunluktan ve susuzluktan bitkin düşer, bazen de yaralanan ayaklarımın acısını biraz azaltmak, alacakaranlığın donuk sessizliğinde birazcık dinlenmek için göğün tepesindeki dolunayın pırıltıları altında, ıssız ormanda, eğri bir ağacın üstünde gece vakti otururum. Ah Wilhelm, bir manastırın ıssız odası, vücudu dağlayan elbiseler, dikenli kemerler bana birer ilaç olabilir ancak. Ben bunların hasretini çekiyorum. Hoşça kal. Bu bitmez işkenceye mezardan başka bir çare göremiyorum. 3 Eylül. Buradan kaçıp uzaklaşmalıyım artık. Kararsızlığıma bir son verdiğin için teşekkür ederim Wilhelm. 14 gündür ondan ayrılmayı düşünüyorum. Gitmeliyim artık. Lotte yine şehirde bir arkadaşının yanında. Albert'te. Eve gitmeliyim. 10 Eylül. Bilsen Wilhelm ne geceydi. Her şeye göğüs gerebilirim şimdi. Onu bir daha görmeyeceğim. Ah, şimdi senin boynuna sarılsam da kalbime saldıran duyguları gözyaşları içinde heyecanla anlatabilsem dostum. Şimdi burada oturmuş güçlükle soluk almaya, içimi yatıştırmaya çalışırım. Sabahı bekliyorum. Güneş doğarken atlar gelecek. Ah, o şimdi rahat rahat uyuyor. Beni bir daha görmeyeceği aklına bile gelmiyor. Ondan ayrıldım. 2 saatlik konuşmamızda niyetimi açığa vurmayacak kadar metindim. Ne konuşmaydı o ulu tanrım. Akşam yemeğinden sonra Albert, Lotte ile birlikte bahçeye çıkacağına söz vermişti. Büyük kestane ağaçlarının gölgelediği terasta durmuş, güzel vadinin ve tatlı tatlı akan ırmağın üzerinden güneşin batışını son defa olarak seyrediyordum. Kaç sefer onunla burada durmuş, bu güzel manzarayı yine böyle seyretmiştik. Ya şimdi, çok sevdiğim iki taraflı ağaçlıklı yolda gezinirdim. Daha Lotte'yi tanımadan önce gizli bir sır, bir bağ beni buralara çekmişti. İlk tanıştığımız sıralarda sanatta en romantik sayılan yerlerden biri olan bu yeri ikimizin de sevdiğini anlayınca ne kadar da sevinmiştik. Ama kestane ağaçlarının arasından manzara bütün genişliğiyle görülebiliyor. Yüksek kayın ağaçları ufku çeviriyor. Bitimindeki bir koruluk ağaçlıklı yolu gittikçe karartıyor. Ve sonunda her şey ıssız ve sessiz bir meydancığın içinde sıkışıp kalıyor. Bunları sana kaç kere yazdım hatırlamıyorum artık. Sade bir günü tam öğleyin buraya ilk geldiğim zaman duyduğum huzuru şimdi bile hatırlıyorum. Buranın mutluluğu ve acıyı derinden hissettirecek bir yer olduğunu birazcık sezmiştim. Ayrılmak ve buluşmak meselesiyle ilgili acı ve tatlı düşünceler içinde yarım saat kadar vakit geçirdikten sonra terasa çıktıklarını duydum. Onlara doğru koştum. Ürpererek Lotte'nin elini yakaladım, öptüm. Yürümeye başladık. Ay, Fundalık Tepe'nin arkasından henüz doğuyordu. Dereden tepeden konuşarak yürürken farkına varmadan karanlık bir odanın önüne geldik. Önce Lotte içeri girdi, oturdu. Bir yanına Albert, bir yanına da ben oturdum. Fakat sıkıntıdan uzun zaman yerimde duramadım. Kalktım. Lotte'nin önüne geldim. Bir aşağı, bir yukarı gezinmeye başladım. Sonra tekrar oturdum. Korkunç bir görünümüm vardı. Lotte, kayın ağaçlarının tepesinden önümüzdeki terası aydınlatan ay ışığının güzelliğine dikkatimizi çekti. Etrafımızı çevreleyen alacakaranlığın içinden daha göz alıcı, daha güzel bir manzara görülüyordu. Hepimiz susmuştuk. Biraz sonra Lotte konuşmaya başladı. Ay ışığında hiç gezmeye çıkmak istemem. Ne zaman çıksam ölen bir yakınımı hatırlarım. Ölüm ve ahiret düşüncesine saplanırım. İçli bir sesle böylece devam etti. Bir gün ölüp sonra yeniden dirileceğiz. Ama yine buluşacak mıyız Werther? Yine birbirimizi tanıyacak mıyız acaba, ne dersiniz? Ağlamaklı halde elimi ona uzattım ve yine buluşacağız Lotte dedim. Ya burada ya da orada yine birbirimizi göreceğiz. Sözüme devam edemedim. İçimde bu korkunç ayrılığın acısı varken bana bunu mu sormalıydı? Bizden ayrılan sevgililer ne halde olduğumuzu, onları sıcak bir sevgiyle hatırladığımızı biliyor ve anlıyorlar mı diye devam etti. Ah, akşam olup da çocuklarının veya çocuklarımın arasında oturunca, çocuklar onun etrafında toplandığı gibi çevremi sarınca annemin hayali gözümün önünde dolaşır. O zaman yaşlı gözlerimi gökyüzüne çevirir, bir an için bana bakıp çocukların anası olacağıma dair son nefesinde verdiğim sözü tuttuğumu görmesini isterim. İçli içli haykırırım. Çocuklarına karşı senin yerini tutamadıysan beni affet anneciğim. Ben elimden geleni yapıyorum. Üstleri başları temiz, karınları tok. Hepsinden önemlisi iyi bakılır ve sevilirler. Ahengimizi bir görebilseydin sevgili anacığım. Ölürken çocuklarının iyiliği için acı gözyaşı dökerek yalvardığın Tanrı'ya şükrederdin. Wilhelm, bunları o söylüyordu. Onun söylediklerini kim tekrarlayabilir? Bu soğuk ve cansız harfler onun sözlerindeki canlılığı nasıl anlatabilir? Albert tatlılıkla sözünü kesti. Bu hatıra sizi çok üzüyor sevgili Lotte. Biliyorum bunlara çok bağlısınız ama rica ederim. Ah Albert diye atıldı. Babam seyahatte olduğu zamanlar çocukları uyuttuktan sonra küçük yuvarlak masanın çevresine toplandığımız akşamları unutmazsın biliyorum. Çok zaman elinde bir kitap olurdu ama onu okumaya sıra gelmezdi. O temiz kadınla konuşmayı her şeyden üstün bulmaz mıydık? Ne iyi kalpli, sevimli, neşeli, becerikli bir kadındı o. Tanrı bilir, onun gibi bir kadın olmak için geceleri yatağımda ne kadar çok gözyaşı döktüm. Nasıl yalvardım. Lotte diye haykırarak dizlerine kapandım. Elini tutup gözyaşlarımla ıslattım. Lotte, annenin ruhu gibi Tanrı da daima seninle beraberdir. Elimi sıkarak, ah bir de onu tanımış olsaydınız dedi. Sizin tarafınızdan tanınmaya değerdi. Kendimi kaybeder gibi oldum. Şimdiye kadar benim için bundan değerli bir şey söylememişti. Sözüne devam etti. Bu kadın gencecik yaşında en küçük oğlunu henüz 6 aylıkken bırakıp kara toprağa girdi. Hastalığı uzun sürmedi. Kendi halinde ve sabırlıydı. Yalnız çocuklar, hele en küçüğü onu üzüyordu. Öleceğine yakın bana, çocukları yanıma getir dedi. Hepsini getirdim. Küçüklerin bir şeyden haberi yoktu. Büyüklerin de henüz aklı ermiyordu. Hepsi yatağının çevresinde toplandılar. Ellerini kaldırdı, onlar için dua etti. Hepsini birer birer öptü. Çocukları gönderdikten sonra bana, onların annesi sen olacaksın dedi. Yemin ettim. Büyük bir şey için söz veriyorsun kızım dedi. Onlara bir ana gibi bakacak, bir ana gibi seveceksin. Bunun ne demek olduğunu biliyorsun. Çok kere gözlerinin şükranla yaşardığını gördüğüm için bunu anlıyorum. Kardeşlerine annelik edeceğin gibi babana da bir kadının sevgi ve saygısını göstereceksin. onu avutacaksın. Babamı sordu. Oysa o, duyduğu dayanılmaz acıyı gizleyebilmek için dışarı çıkmıştı. Onun yüreği parçalanıyordu. Albert, sen içeri girmiştin o zaman. Ayak sesini duyunca kim olduğunu sordu. Sonra seni yanına çağırdı. Bizi seyrederken ileride birlikte mutlu olacağımızı düşünerek avunuyordu. Albert onu kucaklayarak öptü ve "Mutluyuz, mutlu olacağız." diye haykırdı. Her zaman sessiz olan Albert kendinden geçmişti. Ben ise artık ne olduğumu bilmiyorum. Lotte, "Werther," diyerek yine söze başladı. İşte bu kadın göçüp gitti. Ulu Tanrım, bazen düşünürüm, insan sevdiğinin elinden gitmesine nasıl da katlanıyor. Bunu hiç kimse çocuklar kadar derinden duyamaz. Aradan bu kadar zaman geçtiği halde bizimkiler hep annemizi kara adamlar götürdü diye şikayet ediyorlardı. Ayağa kalktı. Heyecanlıydım, titriyordum. Yerimden kıpırdayamıyordum. Eli elimdeydi. "Gidelim," dedi. "Geç oldu." Elini çekmek istedi. Ben daha sıkı tuttum. "Yine görüşeceğiz," diye haykırdım. "Ne şekilde olursa olsun yine buluşacağız." "Ben gidiyorum," diye devam ettim. "Kendi isteğimle gidiyorum. Hiç görüşmemek üzere gidiyorum dersem yalan söylemiş olurum. Hoşça kal Lotte. Hoşça kal Albert. Yine görüşürüz." Lotte şaka yollu, "Yarın sanırım," diye cevap verdi. Bu yarının manasını anladım. Ah, elini elimden çekerken bilmiyordu ki. Ağaçlıklı yoldan uzaklaştılar. Durdum. Ay ışığında arkalarından baktım. Sonra yere kapandım. Hıçkırarak ağladım. Tekrar kalktım. Terasın önüne koştum. Aşağıda büyük ıhlamur ağaçlarının gölgesinde beyaz elbisesinin bahçe kapısına doğru ışık saçtığını görüyordum. Kollarımı ileri uzattım. Sonra her şey gözden kayboldu.